işbirliği yaparak imece usulü çalışacağız, tamam mı? Bugün benim tarlamda, yarın senin tarlanda olur. Bugün bir hikaye anlatılacak. Tanrı'nın sözünden gerçek bir hikaye. İsa'nın hayatı anlatıyor. Bugün siz bana yardımcı olacaksınız. Yok tamam, bu şekilde. Gönüllüler isteyeceğim, tamam mı? İlk önce ne güzel. Oldu işte. Matematiği seven birisi istiyorum. Matematiği seven birisi var mı? Hadi bakalım. Profesör Stewart gelsin. Güzel. Bugünkü hikayemiz Tanrı'nın sözünden Mata bölümünden ikinci bölüm. Sen rahat ol çünkü orada olacaksın artık. Çay içer misin? Şimdi Markus 2, 13 ve 14. İsa yine çıkıp göl kıyısına gitti. Bütün halk yanına geldi. O da onlara öğretmeye başladı. Yoldan geçerken vergi toplama yerinde oturan Alfay oğlu Levi'yi gördü. Ona ardımdan gel dedi. Levi de kalkıp İsa'nın ardından gitti. Sen bugün İsa olmayacaksın. Levi olacaksın. Vergi toplama yerinde. O zaman bir gün, her günkü gibi Levi abi işe gidiyordu. Levi abi bir vergi görevi olarak çalışıyordu. Bizim için mesleği ne çalışıyor? Tamam, bugün hep beraber çalışacağız, tamam mı? Vergi görevi olarak. Yani günümüzde takım elbiseyle, masa başında memur, 9'dan 5'e kadar çalışan birisi, sıkıcı bir iş aslında, değil mi?
Evet.
Aynen. Fakat o günlerde vergi görevi duyunca aklına gelen ne olduğunu tahmin edebilir misiniz? Ayıp, hain, hırsız, dolandırıcı, üçkağıtçı, sahtekar, bela. Bak be... Yerinde otur. Tamam. Yahudiler çok gururlu ve milliyetçi bir halktı, değil mi? Ve onlara işgal eden güç, Romalılar, baskı yapan imparator, o günlerde Yahudiler için Romalılardı. Ve onlardan tabii ki nefret ettiler. Ve Levi abi, Romalılar için çalışıyordu. O bir Yahudi, kendisi bir Yahudi ama düşman için, düşünsenize, düşman için çalışıyordu. Beşiktaş için çalışıyorsun. Vatan haini. Çok utanç vericisin. Kendi halkın alın teriyle kazandığı parayı alıp zalime veren bir kişi. Düşünsenize. Hem de bir Yahudi olarak düşün. Yani bu para ben kazandım, değil mi? Vergi bir Yahudi'den almak kolay mı sence? Olamaz. Kefarnahum kenti İsrail'in kuzey sınırında bulundu. Ve Levi'nin işi iki parçadan ibaretti muhtemelen. Birinci parça gümrükçülük. Çünkü sınırda bulunuyordu. Bütün ihracat, ithalat Kefarnahum'dan geçmeliydi. Çünkü eğer Şam kentinden Mısır'a kadar gitmek istersin, o yol Kefarnahum'dan geçiyordu. Ve sınırda bulunduğu için. O zaman bütün ihracat ve ithalattan gümrük vergisi alırdı. Ve o günlerde sabit bir yüzdelik değildi. Yani alabildiği kadar aldı. Çalabildiği kadar çaldı. Soyabildiği kadar soydu. Muhtemelen biraz da sakal parası alıyordu. Gerçekten bir sakal lazım ona. Bol bol sakal parası alacaktı. İkinci görevi balık vergisi almaktı. Çünkü Kafarnaum'da en normal meslek balıkçılıktı. Göl kıyısında olduğu için. O zaman bu yüzden Levi abinin masası sahilde bulunuyordu. Çünkü oradan bütün gelen tekneleri gözetliyordu. Çünkü sabahleyin balıkçılar dönüyorlardı, tekneler dolu ve o onlardan balık vergisi alıyordu. 10 kilo palamut, 5 kilo hamsi, o şekilde. Geçinmek için Levi abi sert olmalıydı. Sert. İşte. Tam bir kabadayı. Tamam. Aç gözlü, cimri, cebinde akrep olmalıydı. Ve tabii ki komşularından daha zengin. Değil mi? O zaman bu adam popüler olmayan diyelim adam. Bugün her günkü gibi saat 9'da masa başında oturuyor. Gelen tekneleri bakıyor sahilde. Hava güzeldi. Caddebostan'da sahilde o şekilde. Ben de ondan korkuyorum biraz. Ben de balık yok. Fakat bugün farklıydı. Sahil her zamankinden daha kalabalıktı. Yani gelenler vardı her kasabadan, her köyden o kalabalık vardı. Neden? Düşünüyordu. Bir bayram mı bugün? Kaçırdın mı? Cumhuriyet bayramı bugün? Ya gelecek hafta değil mi? Yani benim doğum günüm mü? Benim için mi geldiler? Düşünüyordu. Aslında Rabisa orada olduğu için sahil o kadar çok kalabalıktı. Markus'un bizim için yaptığı resim şu ki İsa yürüyerek öğretiyordu. İlk öğrencileri yanında ve onun ardından gelen bir kalabalık vardı ve İsa yürüyerek onları öğretiyordu. İsa şu ana kadar, 3. bölüme kadar sadece Havra'da öğretiyordu. Ama şimdi bir değişiklik olur. Artık Havra'dan çıktı ve açık havada öğretmeye başladı. Halka, millete kendisi hitap etmeye başlamıştı. Bence o balık kokusu Havra'ya girdi, ondan dışarıya çıktılar. Ama aslında İsa din önderlerinin ağrına gitmeye başladı. Bu yüzden onlar karşı durmaya başladı. Aslında Markus kitabında bu bir ana mevzu. Yani İsa ile din bilginleri arasında tartışmalar her zaman oluyordu. Ve aslında en sonunda Yahudi Yüksek Din Başkanlığı Kurulu İsa'yı öldürdü. Ve Rab İsa burada başlıyor, açık havada öğretiyor, sıradan çalışan insanlara sizin gibi, benim gibi hitap ediyor. Ve ona bir kalabalık geliyor. O zaman sahnemiz var, tamam mı? Oradayız, balık kokusu var, sahildeyiz. Aslında hikayenin içinde olduk şimdi. Ve Levi'nin oturduğu yerine varınca Rab İsa durdu. Ve ardından kalabalık da durdu. Ya hoca, niye durdun? Nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun? Kime konuşuyorsun şimdi? Düşünsenize, kalabalık kocaman, millet göz alabildiğin kadar. Ve Markus diyor ki, İsa Levi'yi gördü. Onu fark etti. O kalabalık arasında ama şu bir adam İsa fark etti onu. Ve biz de koskoca İstanbul'dayken, yani iş yerinizdeyken, trendeyken sıkışmış bu şekilde, minibüsten, millet her taraftayken, İsa seni fark ediyor. Değil mi? İsa seni görüyor. İsa seni tanıyor. Ve aklından geçen bütün düşünceleri o tanıyor. Göz bebeği sensin. Aslında buradan bunu dikkatimizi çekiyor. Bir şiir parçası okuyacağım size. Ruth, bu sende yok. zaman bu Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun İstanbul hakkında şiir. Büyük hastahanelerinde yatarın insan dolu. Büyük gemilerine binlerin mahşer. Hanların dolu, hamamların dolu. Gel gör ki her Allah'ın günü göz göze, diz dize, tramvayda, sinemada, meyhanede, mabette, herkes kendi murdar karanlığı gömülmüş. Herkes gurbette. Bedri Rahmi Eyüboğlu'na göre İstanbul öyle. Aslında çok kalabalık. Ama o kalabalıkta İsa seni görüyor, ismini biliyor, seni tanıyor ve seni çağırıyor. Ve İsa ona konuştu. Herkesin önünde, hatta onu hör görenlerin önünde İsa ona konuştu. Ne dedi? İki kelime. Ardımdan gel. Bir emir mi, bir davet mi bilmiyorum. Ardımdan, her ikisi de olabilir. Fazla değil. Ardımdan gel. Ve şaşırtıcı olan şey şu ki, Levi hemen kalktı ve Rab İsa'yı takip etti. Hemen. Düşünmeden. Buraya otur. Çünkü sana ihtiyacımız var artık. Kaçacaktın değil mi? Levi o anda ne düşünüyordu acaba? O beni fark etti. Herkesin önünde o beni fark etti. O beni çağırdı. O beni sevdi. Ve bundan sonra ne olacağımı bilmiyorum. Ne yapmam gerekeceğini bilmiyorum. Ama yeter ki o beni fark etti. O beni çağırdı. Ve ben onun ardından gideceğim. Değil mi? Normalde diyebiliriz. İsa Mesih'i takip etmeye karar vermek için zaman alıyor. Bir süreç var, bir yolculuk. İlk ilgilendiğiniz vakitten, ilk internete girdiğin zamanından itibaren, evet sen Rab'sin, hayatımı sana teslim ederim diyene kadar olgunlaşma zamanı var. Ve o tamam, o iyi bir şey. Aslında sorularını sormak için, her şeyi araştırmak için, incelemek için zaman oluyor. O iyi bir şey. Alfa kursu katılmak için o da iyi bir şey. Fakat bazen, Levi'nin seferde olduğu gibi, bir anda oluyor. İsa bir kişiyi çağırıyor ve o kişi hemen onun ardından geliyor. Ve belki buradasın bugün ve hissediyorsun içinizdeki Rab İsa beni çağırıyor bugün. Yani düşünebilirsin, hesaplayabilirsin, zaman alabilirsin. Ama içinden şey eminseniz eğer, ya hayatım boyunca beklediğim kişi şudur, Levi abi gibi hemen kalkıp onun ardından gidebilirsin. Aslında hayatınızda en iyi karar bu olacak, değil mi? Çünkü İsa Mesih hep iyidir, sevgisi sonsuzdur, sadıktır, sözüne sadık her zaman. En iyi kararınız şu olacak. Sonra Levi ne keşfetti acaba? Levi kararı verdikten sonra iki şey keşfetti. Şimdi sahne değiştirecek. Levi'nin evinin içindeyiz şimdi. Tamam mı? Levi'nin evinin içinde. Birinci şey, Rab İsa onunla bir ilişki istedi. O zaman 15. ayeti okuyalım. Sonra İsa, Levi'nin evinde yemek yerken birçok vergi görevlisiyle günahkar onunla ve öğrencileriyle birlikte sofraya oturmuştu. Onu izleyen böyle birçok kişi vardı. Bir daha okuyalım. Sonra İsa, Levi'nin evinde yemek yerken birçok vergi görevlisiyle günahkar onunla ve öğrencileriyle birlikte sofraya oturmuştu. Onu izleyen böyle birçok kişi vardı. Şimdi sahne Levi'nin evin içinde. Bu Levi'nin sofrası oluyor. Ama şimdi Rab İsa burada oturuyor ve Levi burada oturacak. Tamam mı? Bu Levi'nin evi ama aslında ev sahibi İsa oldu. İsa kendisi Levi'nin evine yemeğe davet etti. Kendisi onun evine davet etti. İlginç değil mi? Mesela bizim batılı kültürümüzde, İngiltere'de mesela, seni onurlandırmak istersem, Mitch'i onurlandırmak istersem, o benim evime çağıracağım, davet edeceğim. Çünkü ben onu onurlandırmak... Tamam, olur. Bugün akşam gel, maçı izleyeceğim. O şekilde ama Doğulu kültürlerinde tam tersi oluyor. Yani onu onurlandırmak istersem ben onun evine gideceğim. Çünkü o şekilde şöyle diyorum, o benden daha önemli. O zaman onun evine gideceğim. Değil mi? O çok önemli bir fark. Ve burada İsa doğulu olduğunu unutmayalım. İsa İngiliz değildi, Batılı değildi. Değil mi? O kendisi Yahudiydi, doğuluydu. Ve o kültürde kendisi Levi herkesin önünde, herkesin gözlerinde, toplumun gözlerinde onu onurlandırmak için onun evine gitti. Ama yine de aslında şölen İsa'nın şöleni. Ev sahibi aslında İsa Mesih oldu. Bu yüzden senin evindeyiz ama sen burada oturacaksın ve Rab İsa burada oturacak. O şekilde. Biraz tuhaf senin için. Kaçalım. herkes bilsin diye evine gidiyorum İsa dedi. Ve göreceğimiz gibi bu toplum için kabul edilmez bir olaydı. Bir şoktu herkes için. Ya Rabbi İsa onun evine mi gidiyor? Yani onun evine, hainin evine mi gidiyor? Kutsal kitapta beraberce yemek yemek arkadaşlık demektir. Kabullenme demektir. Ve ne zaman ki İsa bir kişiyle beraber yemek yerse bu kurtuluşun bir resim oluyor. Çünkü beraberce yemek yemek dostluk demek. Türkiye'de bir kahve fincan 40 yıllık değil mi? Yahudiler için beraberce ekmek bölmek yani hayat sonuna kadar dost olacağız demek onlar için. Türkiye'de kahve, Yahudiler için ekmek. Olsun. Bir kimse Mesih'e geldiğinde kendisi Rab'in arkadaşı olur. Bu resmi, dinsel, kanun halinde bir kavram değildir. Aksine samimi, açık, dostane, sıcak bir ilişkidir. Değil mi? Dün bir arkadaşımızla beraber geçiyorduk. O evimize geldi. Enteresan, evimize geldi, tamam. Kendisi Türk bir kadın ama İngilizce öğretmen. İlk öğretim öğretmen, İngilizce öğretiyor. Ve bana bir şey sordu, Andy bir şey sana sorabilir miyim? Tabii dedim. Dedi ki, bizim kitaplarımız da, İngilizce'de ders kitaplarımız var. Şöyle bir şey söylüyor. Turkish people are friendly, English people are cool. Değil mi? Okulda şöyle öğretiyorlar çocuklara. Yani Türkler dostça, İngilizler soğuk. Dedi ki ne anlamı geliyor, ne anlatayım çocuklara. Ondan bahsettik biraz. Ama aslında bildiğimiz gibi Türkler çok sıcak bir halk. Bu yüzden Türkiye'yi çok seviyoruz. Ve aslında bu yüzden İsa Mesih Tanrı'nın kim olduğunu göstermek için doğulu bir kişi oldu. İngiliz olmadı. Çünkü Tanrı samimi, sıcak olarak göstermek, betimlemek, tasvir etmek istemişti, değil mi? Ve ne zaman ki Rab İsa birisiyle yemek yerse, bunun bir diğer anlamı şu ki, peygambersel bir anlamı da var. Peygamberlere göre gelecekte Tanrı'nın egemenliği gerçekleşince, Mesih halkıyla birlikte şölen yapacak. Aslında cennet hakkında pek çok şey bilmiyoruz. Melekler var, tamam. Ölü imanlılar da var. Ondan başka ne biliyoruz? Biliyoruz ki yemek var cennete. Benim için bu yeter, gideceğim. cennete kuzunun düğün şöleninde bütün imanlılara bir ziyafet çektirecek. Yok bir ziyafet. Bunları anlayarak İsa bir kimseyle yemek yediği zaman o cennetteki sofrayı işaret ediyor. Rab'in sofrasında oturmak kurtuluşu çağrıştırıyor. Hoş geldin. Levin'in ikinci keşfettiği şey budur. İsa'yı izlemek bireysel değil, toplumsal bir eylemdi. Tamam mı? Sadece Levi ile İsa baş başa değildi bu şölende. Başkaları vardı. Günahkarlar vardı. Steve, gel bakalım. Sen de otur onun yanında. Günahkarlar, vergi görevliler vardı. Tamam mı? Aynı zamanda İsa'nın diğer öğrencileri de vardı. Balıkçılıkla uğraşan birisi var mı? Yani akvaryum da balıkçılık değil. Siz yaptınız mı hiç? O zaman öğrenci olamazsın. Başka? Tamam, sen gel o zaman. Sen de gel. Sen de bir öğrenci olacaksın. Tamam. Sen bu tarafta otur. Güzel. Yemek birazdan gelecek, tamam mı? İlk olarak birçok vergi görevlisiyle günahkar oradaydı. Yani Levi'nin ailesi ve çevresi, onun iş arkadaşları, onun mahalleden gelenler, değil mi? Onun arkadaşları aslında, onun çevresi. O onları davet etti. İsa Mesih benim evime gelecek ve o onları yani tanıştırmak istiyor. O zaman herkes davet etti. Aynı zamanda İsa'nın diğer öğrencileri de oradaydı. Onlar ne düşünüyordu acaba? Yani şu adama bak. O bizden her gün balık vergisi alıyordu. Şu adam değil mi? Evine bak. Güzelmiş. Bizden çaldığın parayla evi süslenmiş değil mi? Projektöre bak. Çok, ya, o da güzel. Balıklara bak. Benim tuttuğum balıkları şimdi yemek olarak İsa'ya veriyor. Üç kayıtçı. Ama İsa nasıl onlarla yemek yiyebilir ki? Diye düşünüyorlardı. Nereden geldiğimizi çok kısa bir süre içerisinde unutabiliriz. Değil mi? Onlar birkaç hafta önce, onlar da İsa'dan uzaktılardı. Onlar da günahkarlardı. Ama ne kadar kısa bir süre içerisinde unutabiliriz. Nereden geldiğimizi, kim olduğumuzu. İsa 12 öğrencileri bile bile hayatın her alanından oluşturdu. Birbirlerini kabul etmeyi öğrensinler diye. Kilise her zaman farklı farklı kişilerden ibaret. Bu bizim için zor olabilir, değil mi? Çünkü birbirimizi kabul etmek zor ama şart. Neden? Çünkü hepimiz bir zamanlar günahkardık. Ve hepimiz Rab tarafından sevilmiştik ve seçilmiştik. Arkadaşlar kilise çok önemli. Ve bildiğiniz gibi kilise duvarlardan, projektörlerden, koltuklardan ibaret değildir. Kilise bizlerden ibarettir. Ve kilise aslında Levi'nin evindeki sofrası gibi. Başka imanlılarla tanışabiliriz. Ve bizim eski çevremizi ile bizim yeni çevremiziyle tanıştırabiliriz burada. Değil mi? Yani bizim doğal ailemizi ve bizim Rab'deki ailemizi beraber gelebilirler. Ama bunu dikkatimizi çekiyor. Levi ne eski günahkar arkadaşlarından ne de yeni kilisedeki arkadaşlarından utandı. Bu çok önemli. Bu çok önemli. Levi Bey İsa'yı izlemeye başlayınca iki şey keşfetti. Rab onunla bir ilişki istedi. Hristiyanlık bir din değildir. Hristiyanlık bir ilişkidir. Ve kurtuluş sadece bireysel, öyle İsa'yla beraber baş başa değildir. Toplumsal, ortak bir tecrübedir. Beraberce Rab'in sofrasına geliyoruz kurtuluşta. Şimdi Ferisiler geldiler. Hayda! Kim Ferisi olacak? Tamam Mark. Biz yemek yemek üzereyiz. Ya biraz uzakta kal. Tamam, o kadar. Senden korkuyoruz bu yüzden. Tamam, o kadar. Ferisiler o zamanlarda o zamanlarda doğru kutsal yasayı uygulayan, oruç tutan, tutucu, din hakkında sürekli konuşan uzun sakallı kişilerdi, değil mi? Onları bulamadık. O zaman Mark seçtik. Aslında Ferisi kelimesi ayırmaktan türenmiştir. Yani ayıran kişiler, ayıran değil, ayıran kişiler. Onlar sürekli her şey ayırmaktaydı. Yani bu yasal, şu yasak. Ferisiler için en sevdiği şey bu. Kalem almak, çizgi koymak. Tamam. Çizgi koymak. Yani şu temiz, şu temiz. Siz temizsiniz. Şu murdar. Onunla sakin yemek yemeyin. Siyah beyaz. Zaten Beşiktaş maça giderlerse ya taraftarlar şu tarafta siyah olsun, şu tarafta beyaz olsun diye isteyeceklerdi. Ama olamaz. Ama her zaman şeyleri bölmeye çalışıyorlar. Bunlar iyi kişiler. Şunlar ise günahkar. En sevdiği şey çizgi koymak. Dindar kişiler aslında her zaman böyledir. Değil mi? Her zaman böyledir. Ve bazen onları sorularından tanıyabilirsiniz. Mesela her zaman soruyorlar ya bu yasal mı yasak mı Hristiyanlar için? O gibi sorular sürekli soruyorlar. Çünkü bilmek istiyorlar. Çizgi nerede olduğunu bilmek istiyor. Yeni antlaşma zamanlarında mesela Pavlos'a bu soru her zaman soruyordu. Putlara adanmış eti yemek yasak mı yasal mı Hristiyanlar için? O zamanlarda bu çok önemli bir soruydu. Her zaman soruyordu. Ve Pavlos onları çıldırtacak adeta. Çünkü hiçbir zaman siyah beyaz bir cevap vermez Pavlos. Yani her zaman topluma göre, kişiye göre, imanınıza göre, kilisenize göre her zaman bu şekilde cevap veriyor yeni adlaşmada. Hiçbir zaman evet ya da hayır demez. Çünkü Hristiyanlıkta öyle bir şey yok. Çizgiler falan bizde yok. Bu dinci bir şey. Çünkü Tanrı'yı hoşnut etmek hiçbir zaman yasa sorunu değildir. Tanrı'yı hoşnut etmek hiçbir zaman yasa sorunu değildir. Ferisiler için sadece iki tür kişi vardı dünyada. Günahkar ve iyi kişiler. Ve onların kafalarındaki cennet imgesi şöyledi. Cennetin içinde iyi kişiler var. Yani dinci, dua eden, oruç tutan, sevap işleyen kişiler vardı cennetin içinde. Ve cennetin dışında günahkarlar, kötü kişiler, vergi görevliler. Değil mi? Ve bu yüzden onlar bu resmi hiç anlayamadılar yemeğe geldiğinde. Çünkü gördüler, baktılar İsa burada ama onunla beraber kötü kişiler yemek yiyor. Onlar için anlayamadılar. Ve her zaman, sakın her zaman dindar kişiler kurtuluşu hiç anlayamazlar. Hiç anlayamazlar. Bazen anlatmaya çalışıyoruz ya ama hiç anlayamazlar. Ve aslında kıskandılar, öfkelendiler ve 16. ayete baksak Ferisilerden bazı din bilginleri onu günahkarlar ve vergi görevlileriyle birlikte yemekte görünce öğrencilerine niçin vergi görevlileri ve günahkarlar birlikte yemek yiyor diye sordular. Anlayamadılar. Kıskandılar, öfkelendiler ve sorguladılar. Bu ne? Haksızlık, insafsızlık, adaletsizlik. Çünkü biz doğruyuz. Biz her zaman uğraşıyoruz ruhsal şey manevi konusunda. Her zaman uğraşıyoruz. Her zaman doğru şeyler yani yasal tutmaya çalışıyoruz. Ama biz davet edilmedik. Biz hak ediyoruz. Orada olmak bizim hakkımız. Ama orada değiliz. Onlar hak etmiyorlar. Yani her zaman şeyler yapıyorlar, günah işliyorlar, ne bileyim. söylemek istemiyorum bile. Ama davet edildiler. Yani inanamadılar, anlayamadılar. Ruhsal kıskançlık çok kötü bir durum. Ne zaman ki biz Mark'ın yerinde duruyoruz ve bakıyoruz Rab'e ve bir kişi, mesela ben bakıyorum, Stuart, İsa'ya daha yakın benden, kıskanabilirim. Mesela onda daha çok kutsal armağanlar, ruhsal armağanlar da olabilir. O daha çok bereket Rab'den alabilir. Bana göre ona bakıyorum, onun hayatına bakıyorum. Sanki Rab onu benden daha çok seviyor. Onu benden daha çok bereketliyor. Ama mesela ne zaman ki bu şekilde düşünüyoruz, ruhsal kıskançlıkta, demek ki Ferisi'nin yerinde aldık değil mi? Ondan sakin kendimize bakmalıyız. Çünkü unutmayalım, Tanrı'dan ne hak ettik aslında? Ne hak ediyoruz Tanrı'dan? Ceza. Günahlarımıza karşı ceza. Ama İsa bizim hak ettiğimiz cezası üstlendi. O cezadan biz özgür kıldık. Müjde bu. Tamam. Mark, sen oturabilirsin istersen. İsa ruhlarımızın doktoru. Şimdi Rab İsa, Ferisilerin kendi atasözlerinin birinden faydalanarak onlara cevap verdi. İsa temelde şöyle söylüyordu. Bir bakalım. 17. ayette. Bunu duyan İsa onlara, sağlamların değil, hastaların hekime ihtiyacı var, dedi. Ben doğru kişileri değil, günahkarları çağırmaya geldim. Sağlamların değil, hastaların hekime ihtiyacı var, dedi. Ben doğru kişileri değil, günahkarları çağırmaya geldim. Peki, aslında sanki İsa şöyle diyordu, tamam mı? Peki, insanları ayırmak isterseniz Mark, bir çizgi koymak istersiniz eğer, siyah beyaz olsun isterseniz eğer, tamam o zaman, dahiller ve hariçler isterseniz eğer, pekala, ben de bir ayrımı yapayım o zaman, ben de bir çizgi koyayım o zaman, hastalar ve sağlamlar. Hastalar ve sağlamlar. Sanki Rab İsa diyor ki, ben normalde bu ayrım yapmıyorum, ama size kendi dilinizle konuşmak istiyorum. O zaman bir ayrım yapayım. Hastalar ve sağlamlar. Siz hasta oldunuz. Siz sağlam oldunuz. Peki ne zaman doktora gidiyorsun? Kendi kendini onaramadığın zaman. Bugün akşam mı? Kendi kendini onaramadığın zaman. Kendi kendini tedavi ederek iyileşmediğin zaman. Yani idare edebilirsem tamam, doktora gitmeyeceğim değil mi? Ama bir şey yapmazsam eğer, o zaman doktora gitmem lazım. Hastayım ve farkındayım ve kendim için hiçbir şey yapamıyorum, o zaman doktora gideceğim. Ama erkeksen normalde gitmiyorsun değil mi? Ya ben tamam canım, gitmeyeceğim, bir çorba içeceğim, tamam olacak. Erkekler hep böyle değil mi? Sadece ben değilim. Ve doktordan ne istiyorsun? Sadece nasihat değil. Sadece evet galiba hastasın değil. Araya girmesini istiyoruz. Yani bir şey yapmasını istiyoruz. Bir ilaç vermesini istiyoruz. Değil mi? Aslında bu hastalık gitsin. Gitsin. Ve İsa burada diyor ki, isterseniz dünyada iki tür kişi vardır ama doğru ve günahkar değil, alçak gönüllü ve kibirli kişiler. Aslında İsa bunu söylüyor, alçak gönüllü ve kibirli kişiler. Alçak gönüllü kişiler doktora gidiyorlar. Yani kendi kendimi değiştiremiyorum diyenler. Kendimi düzeltemiyorum, kendimi kurtaramıyorum. Bir doktor lazım bana, bir kurtarıcı lazım bana, bir ilaç veren kişi lazım bana. O zaman doktora gideceğim. Diğer tarafta Doğru ya da sağlam kişiler İsa'nın sözlerinde doktora gitmeyenlerdir. Kibirlilerdir. Ben iyi bir kişiyim. Aynaya baktığım zaman iyi bir kişi görüyorum. Bende hiçbir sorun yok. Ben idare edebilirim. Değil mi? O zaman başka birisinin ihtiyacı yok benim için. Bir ruh doktoruna ihtiyacım yok. Benim ruhum sağlamdır. İsa diyor ki insanlar arasında bir ayrım yapmak istersiniz, bir çizgi koymak istersiniz eğer, çizgi bu olsun. Doktora gidenler ve doktora gitmeyenler. Alçak gönüllüler ve kibirliler. Kendi gözlerinde hastalar ve kendi gözlerinde sağlamlar, tamamlar, tatminler, hayattan memnunlar. Ve bu kurtuluş sahnede. Yeni bir kişi geldi. Mesih'in sofrası sahnesinde. Bizim cennet hakkında imgemizde. Hastalar değil, sağlamlar hariç. Sağlamlar hariç. Günahkarlar içeride, doğru kişiler dışarıda. Ferisiler dışarıda. Ve şimdi peki ne için yaklaşıyoruz İsa'ya? Sofrada bize ne veriliyor? İlaç için değil mi? Çünkü hastayız. Ruhça hastayız. Bir ilaç lazım bize. İlaçın ismi neydi? Lütuf. Yüce lütuf. Bizi günahımızdan temizleyebilecek bir ilaç. Bizi utancımızdan arındırabilecek bir derman. Lütuf. Ve Rab İsa bize bu ilacı veriyor. Ve bol kepçeden veriyor. Günah, kutsal yazılara göre günah kanser gibi içimizde yaşıyor. Ve gelişiyor. Ve yayılıyor. Ve bütün hayatını etkiledikten sonra seni öldürecek. Ve acımasızdır. İsa'nın bize verdiği ilaç, İsa'nın bize verdiği lütuf güçlüdür ve bizi tamamen değiştirebilir. Levi'nin hayatına bakalım mesela. O İsa'ya geldiği zaman günahkardı. Değil mi? Hem de zengin bir adamdı. O İsa'nın ilacını içti. İç bakalım. Oh, çok bekledin. Oh, oh. Ben de hissediyorum. Oh. İçti. Günahlı hayatından vazgeçti. 12 elçiler arasında dahil oldu. Ve Levi'nin iki ismi vardır. Bildiniz mi? İki ismi vardır. Birisi Levi, öbürü Matta. Matta. 4 müjde kitabından ikincisi yazan. Ünlendi yani. Yani biz 2000 sene sonra onun ismi biliyoruz. Mısır'a ve Etiyopya'ya gidip elçilik yaptı Rab'in isminde. Müjdeyi paylaştı. Kiliseler kurdu. Ve 2000 sene sonra onun kurduğu kiliseler, yani kiliseler hala mevcuttur. Yani büyük bir iş yaptı. Ve görevi tamamladıktan sonra mızrakla vurularak şehit edildi Etiyopya'da. Aslında çok büyük bir yaşam yaşadı. Gördünüz mü şu ilaç ne kadar çok kuvvetli. Tanrı'nın lütfu ne kadar bir günahkar aldı, onu kahraman yaptı. Bir efsan oldu Tanrı'nın lütfunu. Siz de içince Rab sizinle ne yapabileceğini hayal edebiliyor musunuz? Ya ben sadece sıradan masa başında çalışan bir memurum ben. Ama Rab ise beni çağırdı. Onun lütfunu içtim. Ve hayatımı tamamen baştan aşağıya değişti. Ben de bu küçük salonda acaba gelecek ne elçiler olabilir? Ne öndeler olabilir? Ne dev adamlar çıkabilir şu salondan Türkiye'ye etkilemek için. Mızrakla vurulmak için. Bilmiyoruz ne olacak. Ama biliyoruz ki Rabbi senin bize verdiği ilacı kuvvetli. Değil mi? Biz de uslu çocuklar gibi ilacımızı düzenli bir şekilde içmemiz lazım. Her zaman. Lütuf lütuf içmemiz lazım. Çünkü doğal olarak yasallaşabiliriz. Kibirli olabiliriz. Yani ferisilikke doğru bir eğilimiz var hepimizin. O zaman sürekli olarak lütfu içmemiz lazım. Lütuf yüreklerimizi yumuşatır. Lütuf kibirimizi kırıp bizi alçaltır. Böylece Rabbin önünde sağlıklı bir ruha sahip oluruz. Ve istediğimiz zaman Rabbin lütfundan içebiliriz. İstediğimiz zaman. Yani sadece haftada bir değil, sadece buraya gelince değil. Yani yürüyerek içebilirsin. Tek başına, küçük bir grupta, yaşam grupta içebilirsin. Rabbin dua ederek, kutsal ruhla dolarak lütfunu içebilirsin. O zaman sonuç olarak Levi gibi olalım. Tamam mı? Rab bizi çağırınca hemen kalkalım. İtaat edelim. Ve eğer bugün Rabbi seni çağırıyorsa hemen gel ona, koş ona. Levi gibi. Rab bizi dostluğa çağırdı. Ve günün birinde cennette onunla beraber bunun gibi ama daha büyük bir sofrada oturacağız. Ve orada bütün günahkarlar olacak. Günahkar partisi olacak. Cennette. Değil mi? Ve İsa'yı izlemek kişisel değil, toplumsal bir eylem. Birbirimizi yargılayalım o zaman. Yargılamayalım. Çünkü bir zamanlar hepimiz günahkardık ve ancak Tanrı'nın lütfuyla yaklaştırıldık. Alçak gönüllü olalım. Çünkü Tanrı kibirlilere karşıdır. Ama alçak gönüllülere lütfeder. Lütfeder. Lütuf ilacı veriyor. Ve lütfunu sık sık içelim. Çünkü içimizde ne gerçekleştirebileceğini hayal edemiyoruz. Levi gibi bizi günahkardan kahramana değiştirecektir. Değil mi? Amin.